Birinci ayrım. 6 nokta Körler Kütüphanesi adına Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı, Aynadaki Görüntü, Op Center 2. Yazarı Tom Clancy. Özgün adı Mirror Image, Op Center 2. Çevirmeni Azize Bergin. Türü roman. Altın Kitaplar Yayın Evi, 1. basım Mart 1997. ISBN numarası 975-405-674-9. Bu kitap 301 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 29 Ağustos 2015. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Tom Clancy. Aynadaki Görüntü, Op Center 2. Rusya'daki bazı güçler ülkede yeni bir devrimin peşindedir. Doğu Avrupa'daki görevlilere rüşvet vermek ve hükümet aleyhtarı faaliyetler yapmak üzere yola çıkmış Amerikan dolarlarıyla dolu trenin durdurulması gerekmektedir. Rusya ile Amerika arasındaki uzun süreli görüşmelerin sonucu operasyon merkezinde çözülecekti. Kremlin Şeytanı, Kızıl Ekim gibi unutulmaz romanların yazarı Tom Clancy'nin bu romanında da heyecanın doruklarına çıkacaksınız. Giriş, Cuma akşam 5:50, St. Petersburg. Pyotr Volodya Pavel dedi, anlayamıyorum. Pavel Odina direksiyonu sımsıkı kavradı, kamyonetin yolcu koltuğunda yanında oturan adama kötü kötü baktı.
Neyi anlayamıyorsun Pyotr?
Pyotr favorisini kaşıyarak, Fransızları bağışladığınıza göre neden Almanları bağışlayamıyorsunuz? İkisi de anavatan Rusya'yı işgal etmişti dedi. Pavel kaşlarını çattı.
Eğer aradaki farkı göremiyorsan sen aptalın tekisin Pyotr.
Arkada oturan dört adamdan adı Ivan olan atıldı.
Bu bir yanıt değil.
Ivan'ın yanında oturan Edward sırıttı.
Ama dediği doğru, öte yandan Ivan da haklı, bu bir yanıt sayılmaz.
Pavel vites değiştirdi. Her gece Nepo Korenik Prospect apartmanlarına yaptıkları yarım saatlik yolculuğun en nefret ettiği özelliğiydi bu. Hermitage'dan ayrılalı daha 2 dakika olmuş ve Neva Nehri yöresindeki trafiğe girerken yavaşlamak zorunda kalmıştı. Politik düşmanları tam hızla ilerlerken onlar trafiğin tuzağına düşmüşlerdi. Pavel gömleğinin cebinden dikkatle sarılmış bir sigara çıkardı. Pyotr da onun sigarasını yaktı.
Teşekkürler Pyotr.
Pyotr, hala soruma yanıt vermedin dedi.
Vereceğim, vereceğim. Köprüye geldiğimiz zaman aynı anda hem düşünüp hem küfredemiyorum.
Pavel kamyoneti birden orta şeritten sol şeride geçirdi. Araçta oturanlar öbür tarafa düşecek gibi oldular. Hermitage'dan ayrıldıktan sonra uyuyakalan Oleg ile Konstantin sarsıntıyla uyanmıştı.
''Ivan sen çok sabırsızsın Pavel'' dedi. ''Bu acelen niye? Evine karına bir an önce kavuşmak mı istiyorsun? Ne zamandan beri?''
''Pavel aman çok komik'' dedi.
İşin aslına bakılırsa bir yere yetişmeye çalışmıyordu. Sadece baskıdan, aylardan beri onları etkisine alan işi zamanında yetiştirme telaşından uzaklaşmak istiyordu. Bu işin de sonuna yaklaştıklarına göre artık Mosfilm'deki görevine dönmek için sabırsızlanıyordu. Pavel yeniden vites değiştirerek küçük Zaporojet 968'leri ve daha güçlü motora sahip Volga M124'lerin arasından zigzag yaptı. Sadece kara borsacılar ve hükümet yetkililerinin kullanmalarına izin vardı ama yolda bir sürü de yabancı araba dikkati çekiyordu. Eğer TV stüdyosu onlara olanak sağlamasaydı kendisi ve yoldaşları bu kamyoneti bile kullanamazlardı. Onun özleyeceği tek şey bu İsviçre yapımı güçlü taşıttı. Pavel batıya bir göz atarken, hayır bu doğru değil diye düşündü. Batan güneş Peter ve Paul kalelerinin kulelerini aydınlatıyordu. St. Petersburg'u da özleyecekti. Finlandiya körfezindeki o güzelim turuncu gün batımlarını, Neva'nın sakin akan mavi sularını, Fontanka ve Yekaterin Gofki nehirlerini, kanalların sade güzelliklerini özleyecekti.
Sular belki komünistlerin yıllar süren ihmali yüzünden hala kirliydi. Ama Rusya'nın Venedik'i sayılan kentin ortasından akan nehirden yükselen sanayi atıklarının iğrenç kokusu burada yoktu. Pavel koyu kırmızı Belozerski sarayını, Alexander Nevski kilisesinin altın kaplama iç süslerini, Büyük Katerina sarayının soğan biçimi altın damlarını ve Büyük Petro'nun sarayı Petro Dvorets'in huzur veren bahçelerini özleyecekti. Ve kuşkusuz benzersiz Hermitage'ı özleyecekti. Müze içinde dolaşmalarına izin verilmiyordu. Ama Albay Roski'nin meşgul olduğu zamanlarda Pavel bu yasağı deliyordu. Her Allah'ın günü orada dolaşırken görülse de önemi yoktu. Pavel orada çalışan biri sayılıyordu. Hiç kimse bundan kuşkulanmazdı. Ne var ki Pavel şu işten haftanın 7 günü çalışmaktan, stresten ve Albay Roski'nin dikkatli bakışlarından kurtulduğu zaman mutlu olacaktı. Afganistan'da da o alçağın emrinde görev yapmıştı ve onları tam 18 ay önce yeniden bir araya getiren kaderine lanetler yağdırmıştı. Pavel Kirovski Prospekt Köprüsü'ne geldiği zamanlar yaptığı gibi bu kez de dış yola saptı. Burada trafik daha hızlı akıyordu. Pavel sigarasından derin bir nefes çektikten sonra ''Sen yanıt mı istiyorsun?'' dedi. Ivan dalga geçti. ''Hangi soruya? Karınla ilgili olana mı?'' Pavel çemkirdi. ''Sana Almanlarla Fransızlar arasındaki farkı açıklayacağım. Fransızlar Napolyon'un peşinden gittiler çünkü açtılar. Onlar rahatı her şeyden fazla önemserler.'' Piotr sordu. ''Ya direnişçilere ne buyurulur?'' ''Sahtekarlar. Eğer Fransa'daki direniş Stalingrad'daki Rus direnişi kadar güçlü olsaydı Paris asla düşmezdi.'' Pavel bir Volkswagen arabanın sağdan girip önlerini kesmesini engellemek için gaz pedalına bastı. Arabadaki kadının dış görünüşünden onun bir kara borsacı olduğunu düşündü. Orta şeritte bir kamyon arkasından ilerlerken dikiz aynasına bir göz attı. Pavel sözlerini sürdürdü. ''Fransızlar kötü değiller. Almanlar Hitler'in peşinden gittiler. Çünkü onların yüreklerinde vandalizm çöreklenmiştir. Onlara zaman tanı. Seni temin ederim fabrikaları tekrar tank ve bomba üretmeye başlar.'' Piotr başını salladı. ''Ya Japonlar?'' ''Onlar da alçak. Eğer Dogin seçimi kazanırsa onları da dikkatli izleyecek.'' ''Peki bir adamı başkan seçmek için paranoya haklı bir neden olabilir mi?'' ''Eski düşmanlardan korkmak paranoya sayılmaz. Sadece tedbirliliktir.''
''Piotr tedbirlilik değil, kışkırtıcılık.'' dedi. ''Almanları yeniden askeri örgütlenmeye kalkıştıkları takdirde onlara hemen saldırmaya yemin etmiş birinin peşinden gidilmez.''
Bu nedenlerden sadece biriydi. Önde yol açılmıştı. Pavel nehri geçerken gaza bastı. Adamlar şiddetli esen rüzgardan etkilendikleri için camları kapadılar. Dogin ekonomiyi güçlendirecek olan uzay programını yeniden canlandırmak istiyor. Bizimki gibi birçok stüdyo inşa edecek, Sibirya demiryolu üzerinde yeni fabrikalar ve yeni konutlar yaptıracak. Piotr sordu, ''Bu mucizeleri yaratmak için gerekli para nereden gelecek? Bizim oradaki şu küçük yuvamız tam 25 milyar rubleye mal oldu. Dogin seçimi kazanırsa hükümetin masraflarından ve dış serüvenlerden kısıntı yapabilecek mi? Buna gerçekten inanıyor musun?'' Pavel sigarasının dumanını dışarı verdi ve evet anlamında başını salladı. Piotr kaşlarını çattı, baş parmağını omzunun üzerinden geriye doğru salladı.
''Benim orada duyduklarım bunlar değildi. 2 numara bir yardımcısına hukuk hırsızlarından söz ediyordu. Parayı temin edeceği kaynak bu. Bence bunlarla ilişki kurmak çok tehlikeli.''
Volkswagen araba önlerini kesince Pavel de hemen tepki gösterdi. Gaza bastı ve direksiyonu sağa kırdı. O bunu yaparken koyu yeşil bir dumanın arabaya dolmaya başladığını fark etti.
Piotr öksürerek sordu, ''Nedir bu?''
Hepsi öksürüp tıksırmaya başlamıştı. Adamlardan biri, ''Bir cam açın!'' diye bağırdı. Pavel yarı baygın bir haldeydi. Başı direksiyonun üzerine düşmüştü. Kamyon arkadan onlara bindirdiğinde direksiyonu kullanan kimse yoktu. Kamyon kamyoneti sağa iterken Volkswagen de sağ şeritteydi. Kamyonetin sol tarafı arabaya çarptı, sonra köprünün kenarına sürüklendi ve kamyonun itmesiyle köprünün korkuluklarından aşağıya düştü. Önce aracın burnu nehrin sularına daldı. Kamyonet sulara gömülürken garip bir hışırtı oldu. İki yanından hava kabarcıkları ve buharlar yükseldi. Kamyonet nehrin ortasında sulara gömülürken yeşil bir duman belirdi. Kamyonetin gövdesi sular altında kalmıştı. Parçalanan korkuluklara ilk ulaşanlar iri yarı kamyon şoförüyle Volkswagen arabayı kullanan kadın oldu. Onları yoldan geçerken olayı gören taşıt sürücüleri izledi. Kadın da adam da birbirlerine tek kelime söylemedi. Sadece kamyonetin güneybatı yönüne doğru suların içinde sürüklenişini izlediler. Taşıtın yanlarında hala hava kabarcıkları vardı ama duman hafiflemişti. Taşıt artık iyice uzaklaşmıştı. Hiç kimse kazadan sağ kalan var mı diye araştırmayı göze alamazdı. İki sürücü onlara soru soranlara çok iyi oldukları konusunda güvence verdiler. Sonra polisi beklemek üzere araçlarına gittiler. Kamyon şoförünün arkasına dönerken suya dikdörtgen şeklinde bir kutu attığını hiç kimse görmedi. 1. Bölüm Cumartesi Sabah 10 Moskova. Uzun boylu, iri yapılı, güçlü kuvvetli biri olan İçişleri Bakanı Nikolay Dogin, Kremlin'deki asırlık masasının başında oturuyordu. Ağır masanın ortasında bir bilgisayar vardı. Sağında siyah bir telefon, solunda da annesiyle babasının küçük çerçeveli bir fotoğrafı duruyordu. Fotoğrafın ortasında bir kırışıklık vardı. Babası savaş sırasında fotoğrafı cebinde tutabilmek için ikiye katlamıştı. Dogin'in gümüşü saçları arkaya doğru taralıydı. Yanakları çökmüş, koyu renk gözleri yorgun görünüyordu. Gum mağazasından alınmış kahverengi elbisesi buruşuktu ve açık kahverengi ayakkabıları aşınmıştı. Yıllarca çok iyi işe yarayan, dikkatlice sağlanmış bir derbederlikti bu. Dogin acı acı bu önlemlerin bu hafta işe yaramayacağını düşündü. 30 yıllık devlet hizmetinde ilk kez halk adamı görüntüsü onu yenilgiye uğratmıştı. Ona pek yakışan davranışlarıyla halkına onların istediklerini söyledikleri milliyetçiliği vermişti. Orduya karşı yeniden duyulan gururu seslendirmiş ve eski düşmanların kuşkularını körüklemişti. Ama yine de insanlar ona sırt çevirmişlerdi. Kuşkusuz Dogin bunun nedenini biliyordu. Rakibi Kiril Zanin, ihtiyar Peter'in peri masalının gerçek olmasını sağlamak, herkesin dilediğini yerine getirecek olan balığı yakalamak için son bir kez daha ağ atmıştı. Kapitalizm. Dogin yardımcısını beklerken karşısında oturan yedi adamın arkasındaki duvara baktı. Gözlerini totalitarizmin zafer dolu tarihine odaklamıştı. Dogin'in masası gibi odanın duvarları da tarih kokuyordu. Duvarlar süslü çerçeveler geçirilmiş haritalarla kaplıydı. Çar Ivan'a kadar gelmiş geçmiş çarlar dönemindeki Rusya'nın haritalarıydı bunlar. Dogin'in yorgun gözleri bu haritaların hepsini inceledi. Töton şövalyelerinden birinin kanıyla boyandığı söylenen haritadan katledilen bir Alman katilinin çizmesinin içinde bulunan deriden yapılmış Kremlin haritasına kadar hepsine bir bir baktı. Gözleri German S. Titov'un 1961'de uzaya götürdüğü Sovyetler Birliği haritasına takılırken dünya böyleydi diye düşündü. Dünya yine böyle olacaktı. Kanepelere ve koltuklara oturmuş olan adamların da yaşları ilerlemişti. Çoğu 50 yaşlarında, hatta belki daha da yaşlıydı, bazıları 60'ını geçmişti. Çoğu takım elbiseli, bazıları üniformalıydı, hiçbiri konuşmuyordu. Sessizliği sadece bilgisayarın arkasındaki vantilatörün homurtusu bozuyordu. Sonunda kapının vurulmasıyla sessizlik sona erdi. Girin. Kapı açılıp genç bir adam içeri girerken Dogin'in yüreğine bir ağırlık çöktü. Bu gencin bakışlarında üzüntü açıkça okunuyordu ve Dogin bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Dogin diye sordu. Genç adam yumuşak bir sesle çok üzgünüm dedi ama durum resmileşti, rakamları ben gözden geçirdim. Dogin başını salladı, teşekkür ederim. Gerekli hazırlıkları yapayım mı? Dogin başıyla onaylayınca genç adam geri geri odadan dışarı çıktı. Giderken kapıyı da yavaşça kapadı. Dogin bu kez adamlara baktı. Onun gibi bu adamların da yüzlerindeki ifade değişmemişti. İçişleri Bakanı bu sonuç beklenmiyor değildi dedi. Annesiyle babasının fotoğrafını kendine doğru çekti, parmaklarını cam üzerinde gezdirdi. Sanki onlarla konuşur gibiydi. Dışişleri Bakanı Zanin seçimi kazandı dedi. Zamanı gelmişti. Herkes özgürlük merakında. Ancak bu sorumluluk taşımayan bir özgürlük, sağlıksız bir bağımsızlık, tedbirsizce yapılan bir deney. Rusya yeni bir para birimi yaratmak, bizi dışarıya satabileceklerimizin kölesi yapmak isteyen bir başkanı seçti. Rubleyi ve simgelediklerini tamamen değersiz kılarak kara borsayı yok edecek, politik rakiplerini ortadan kaldıracak. Generallere onun politikasına hizmet etsinler diye daha büyük paralar ödeyerek orduyu yozlaştıracak. Almanya ve Japonya gibi ekonomik bakımdan güçlü bir Rusya'nın hiçbir düşmandan korkmasına neden yok diyor. Dogin babasının fotoğrafına bakarken gözleri kısıldı. Tam 70 yıl hiçbir düşmandan korkmadık. Sizin kahramanınız Stalin Rusya'yı yönetmedi. Tüm dünyayı yönetti. Adı da Stal'dan yani çelikten geliyordu. O zamanlar insanlarımız da çelikten yaratılmış gibiydiler. Güce karşılık veriyorlardı. Bugünse insanlar rahatlığı arıyorlar ve boş vaatlere kanıyorlar. General Viktor Mavik, demokrasiye hoş geldin sevgili Nikolay dedi. NATO'nun Çek Cumhuriyeti'ne, Macaristan'a, Polonya'ya, eski Varşova Paktı üyelerine kur yaptığı, bize hiç danışmadan onlara Batı ittifakını almaya çalıştığı dünyaya hoş geldin. Maliye Bakan Yardımcısı Yevgeni Grovlev öne uzandı, sivri çenesini baş parmaklarına dayamıştı. Fazla tepki göstermemeye dikkat etmeliyiz dedi. Zani'nin reformları o kadar da çabuk gerçekleşemeyecek. Halk Gorbaçov ve Yeltsin'e yaptığından çok daha kısa sürede onun aleyhine dönecek. Dogin rakibim genç ama budala değil diye karşılık verdi. Anlaşmaları yerinde yapmadan vaatte bulunmayacaktır. Ve sonunda Almanlarla Japonlar 2. Dünya Savaşı'nda elde edemediklerine kavuşacaklar. Amerika Birleşik Devletleri Soğuk Savaş sırasında elde edemediklerine sahip olacak. Şu veya bu şekilde hepsi de ana vatan Rusya'ya sahip çıkacak. Dogin gözlerini haritalardan birine yöneltti. Bilgisayar ekranında beliren Rusya ve Doğu Avrupa haritasıydı bu. Bir düğmeye basınca Doğu Avrupa'nın görüntüsü büyüdü, Rusya kayboldu. Tarihin bir tuşuna basınca biz silini veriyoruz. Grovlev homurdandı. Sadece hareketsizliğimiz yüzünden. Dogin bu sözleri onayladı. Evet, hareketsizliğimiz yüzünden. Odanın havası ağırlaşmaya başlamıştı. Dogin üst dudağının üzerindeki ıslaklığı bir kağıt mendille sildi. Halk zenginlik vaatleri yüzünden yabancılara güvenmeme fikrini bir yana bıraktı. Ancak durumun böyle olmadığını biz onlara göstereceğiz. Dogin odadaki adamlara baktı. Sizin ya da adaylarınızın seçimleri kaybetmeleri insanlarımızın ne kadar şaşkın bir halde olduklarını gösteriyor. Ama sizlerin bu sabah burada olmanız bu işe bir çözüm aramak istediğinizi kanıtlıyor. General Mavik bir parmağını yakasının içine sokarak "İstiyoruz" dedi ve "sizin yeteneklerinize güveniyoruz. Siz Moskova'da güçlü bir belediye başkanıydınız. Politbüroda da sadık bir komünisttiniz. Ancak ilk buluşmamızda bize eski muhafızın Kremlin'i geri alamaması durumunda ne yapmayı planladığınız konusunda pek az bilgi verdiniz. Eski muhafız yenik düştü. Şimdi biraz ayrıntılı bilgi istiyorum. Hava Kuvvetleri Komutanı General Daka, ben de ayrıntı isterim dedi. Açık renk gözleri kalın kaşlarının altında parıldıyordu. İçimizden herhangi biri mükemmel bir muhalefet lideri olabilirdi. Neden sizi destekleyelim ki? Bize Ukrayna ile ortak hareket vaat etmiştiniz. Şu ana kadar sadece sınır yakınlarında birkaç Rus kıtası manevra yaptı. Bunu da Zanin hemen onayladı. Ortak manevralar yapılsa bile bu neye yarar? Eski Sovyet kardeşler birleşirler ve Batı biraz titrer. Bu bizim Rusya'yı yeniden inşa etmemize nasıl yardımcı olacak? Eğer size katılacaksak kesin bilgi isteriz. Dogin generale baktı. Daka'nın dolgun yanakları kızarmıştı. Kravatı çok sıkı bağlandığı için gıdığı beyazlaşmıştı. İçişleri Bakanı ayrıntıların çoğunu Mavik'in peşinden götüreceğini, hatta belki de Zanin'e koşmalarını sağlayacağını biliyordu. Dogin adamları teker teker inceledi. Yüzlerin çoğunda inanç ve güç vardı. Ama bazılarında özellikle de Mavik ve Grovlev'de ilgi ama bıkkınlık gözledi. Onların kararsızlıkları Dogin'i kızdırdı. Çünkü Rusya'yı kurtarmayı öneren tek kişi kendisiydi ama sakin görünüşünü bozmadı. ''Kesin bilgi mi istiyorsunuz?
Bilgisayar klavyesine bir emir yazdı, sonra monitörü adamlara çevirdi. Hard disk homurdanırken yine babasının fotoğrafına baktı. Yaşlı Dugin savaş döneminde madalya almış bir askerdi. Sonra da Stalin'in en çok güvendiği muhafızlardan biri olmuştu. Bir keresinde oğluna savaş sırasında sadece bir tek şey taşıdığını söylemişti: ülkenin bayrağını. Bayrak ona nerede ve hangi koşullar altında olursa olsun bir dost ya da müttefik bulmuştu. Bilgisayarın sesi kesilince Dugin'le beş adam hemen ayağa kalktı. Mavik'le Grovlev kuşkulu kuşkulu bakıştılar, sonra onlar da ağır ağır ayağa kalktılar. İkisi de selam çaktı. Dugin, işte Rusya'yı bu şekilde yeniden inşa etmeyi planlıyorum dedi. Ekranın başına geçip görüntüdeki eski Sovyet bayrağına baktı. İnsanlara görevlerini hatırlatarak, vatanseverler plan ne olursa olsun, bu neye mal olursa olsun gerekeni yapmaktan asla kaçınmayacaklardır. Grovlev dışında hepsi oturdular. Maliye Bakanı, hepimiz vatanseveriz dedi. Ben tiyatrovari gösterilerden hoşlanmam. Eğer kaynaklarımı sizin ellerinize bırakacaksam bunların nasıl kullanılacağını bilmem gerekir. Bir ihtilal için mi, ikinci bir devrim için mi, yoksa bize güvenmediğiniz için mi bilgi vermiyorsunuz Sayın Bakan? Dugin Grovlev'e baktı, ona her şeyi açıklayamazdı. Orduyla ilgili planlarını ve Rus mafyasıyla olan ilişkilerini anlatamazdı. Rusların çoğu mafya üyelerinin dünya görüşleri bulunmayan köylüler olduklarını düşünüyorlardı. Grovlev Dugin'in planlarını öğrenirse geri çekilebilir ya da Zanin'i destekleyebilirdi. Dugin, Sayın Bakan, size güvenmiyorum dedi. Grovlev kaskatı kesildi. Dugin sözlerini sürdürdü. Ve sorduğunuz sorudan sizin de bana güvenmediğiniz anlaşılıyor. Ben yaptıklarımla sizin güveninizi kazanmaya çalışacağım. Size de aynı şekilde davranmayı öneririm. Zanin düşmanlarının kimler olduklarını biliyor ve şimdi başkanlık koltuğunda büyük güce sahip. Size kabul etmek isteyeceğiniz bir görev teklifinde bulunabilir. Sonra da sizden benim aleyhimde çalışmanız istenebilir. 72 saat daha sabretmenizi isteyeceğim. Güvenlik Bakanlığı Müdür Yardımcısı Skule neden 72 saat diye sordu. Benim kumanda merkezimin harekete geçmesi bu kadar sürecek de ondan. Skule dondu kaldı. 72 saat mi? St. Petersburg'u kastetmiş olamazsınız. Dugin başını bir kez salladı. Onun kontrolü sizde mi? Dugin tekrar başını salladı. Skule soluğunu dışarı verdi. Öbürleri ona baktılar. Sizi yürekten kutlarım Sayın Bakan. Böylece tüm dünya avuçlarınızın içinde olacak. Dugin sırıttı. Kesinlikle tıpkı Genel Sekreter Stalin gibi. Grovlev, bağışlayın dedi. Ben yine olayların dışında kaldım. Bakan Dugin, sizin şu kontrolünüz altına tuttuğunuz şey nedir? St. Petersburg Operasyon Merkezi, Rusya'daki en gelişmiş haberleşme ağı. Bunun yardımıyla dünyayı uydu aracılığıyla incelemekten elektronik haberleşmeye kadar her şeyi yapabiliriz. Merkezde ayrıca vurucu operasyonlar için yetiştirilmiş ekipler de var. Grovlev şaşırmış göründü. Hermitage'daki televizyon istasyonundan mı söz ediyorsunuz? Evet, orası bir cephe, Bakan Grovlev. Sizin bakanlığınız faal durumda bir TV stüdyosu kurulması için gerekli bütçeyi onayladı. Ama yeraltı tesisi için gerekli para benim bölümümden sağlandı ve mali destek için İçişleri Bakanlığı'ndan sağlanıyor. Dugin parmağıyla göğsüne dokundu. Benden geliyor. Grovlev tekrar yerine oturdu. Bu operasyonu uzun bir süreden beri planlıyor olmalısınız. 2 yıldan beri. Pazartesi akşamı bilgisayarla yayına geçiyoruz. Daka ve bu merkez 72 saat süreyle Zanin'i gözlemekle kalmayacak, öyle mi dedi? Casusluktan çok daha fazlası yapılacak. Grovlev homurdandı. Ama yapılacak şeyin ne olduğunu bize açıklamayacaksınız. Sizinle işbirliği içinde olmamızı istiyorsunuz. Oysa siz bizimle işbirliği yapmıyorsunuz. Size sırlarımı açıklamamı mı istiyorsunuz Sayın Bakan? Tamam, operasyon merkezindeki adamlarım son 6 ay içinde müttefiklerimi ve rakiplerimi gözlemekle görevlendirilmişlerdi. Çeşitli ilişkiler, faaliyetler ve olağan dışı kişisel ilgiler konusunda çok fazla bilgi sahibi olduk. Bu bilgiyi sizinle yalnız ya da diğerleriyle birlikteyken paylaşmaktan mutluluk duyarım. Adamlardan bazıları sıkıntılı sıkıntılı kıpırdandılar. Grovlev hiç kıpırdamadı.
Dogin evet dedi, ben buyum işte. İşi yapacak olan alçağın teki. Saatine bir göz attıktan sonra Grovlev'in yanına gidip gözlerinin içine baktı. Şimdi gitmek zorundayım Sayın Bakan. Yeni başkanla toplantım var. Tebrikleri kabul edeceğiz. Başkanın imzalayacağı bazı belgeler var. Ama 12 saat içinde benim gurur uğruna mı yoksa bunun uğruna mı savaştığımı öğreneceksiniz. Dogin ekrandaki bayrağı işaret etti. Sessiz topluluğu başıyla selamladıktan sonra odadan çıktı. Yardımcısı onu Zanin'e götürüp geri getirecek olan arabaya doğru koştu. Dogin yalnız kalınca kapalı kapılar ardından dünyayı değiştirecek olan harekatın başlaması için gerekli telefon konuşmasını yapacaktı. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 18.